Ayrım 12. Dağdan kopan ateş. Omar Cabezas. Sayfa 142. Geçmişe dönüş. Juan de Dio Munoz ve Faustino veya Silvestre adını kullanan Valdivia, Jose Dolores Valdivia ile aşağı doğru yola çıktık. Faustino beni belli bir noktaya kadar geldi. Sonra yalnız devam ettim. Faustino Cuaya gidiyordu. Yeni bir bölge açmaya veya yol oluşturmaya kesin olarak bilmiyorum. Bir gece ufak bir kulübeye gelene kadar birkaç gün yürüdük. Francisco Rivera'ya burada rastladım. Juan de Dios'u zaten tanıyordum. Elgato ile bu kampta bulunmuştu. 74'te beni dağlara çıkardığından beri onu tanırdım. Böylece bir kulübeye geldik, işaret verdik, onlar da verdiler, içeri girdik. Mutfağıyla birlikte 5 metrekare kadar ufak bir kulübeydi. 3 bacaklı iskemleler, küçük kötü kesilmiş bir masa, bir hamak, bir portatif karyola, soba, bir başka 3 bacaklı iskemlede kahvenin pişmesini bekleyen bir adam. Yakışıklı, açık tenli, mavi gözlü, şapka giyen bir adam. Biz içeri girince gözünü kırpmadı. Juan de Dios, Romula, bu Eugenio deyince, sen Eugenio musun? Tanıştığıma memnun oldum, dedi, elini uzattı. Hepsi buydu, gene oturdu. Yolculuk nasıldı, diye sordu. İyi companero. Compita karısına döndü. Bu kaynayacak gibi. Kahveyle meşguldü, ateş canlandırıp sigara yaktı. Çocuklar nasıl, diye sordu. İyi kompa. Campesinolar gibi konuşuyordu ama tam şehirli gibi görünüyordu. Mavi gözleri, açık renk teni, düzgün hatlarıyla sobanın alevinde vahşi batıdan bir kovboy gibiydi. Teksas tipi şapkasıyla. Bok diye düşündüm. Bu herif Teksaslı gibi görünüyor ve Campesino gibi konuşuyor. Biraz gevezelik ettik, o Campesino tavrıyla bize sorular sordu. Sonra hepimiz kulübenin dışına 500 metre ötedeki hamaklara uyumaya çıktık. Ertesi günde biraz konuştuk ve yola devam ettik. Yol boyu bunun şaka olmadığını kavradım. Gerçekten şehre gidiyordum. Bunu anladıkça başım dönüyordu. Bir yandan o zaman her şeyden çok sevdiğim şeyleri arkada bırakıyordum. Bir yandan da gene sevdiğim yere, şehirdeki kardeşlerime yaklaşıyordum. Ve korkunç belirsizlik beni nereye gönderiyorlardı. Elektrik ışıkları renkleriyle şehir, arabaları, radyoların bağırtısı, televizyon seyretmek ve şeker, günde 3 kez şeker olacaktı, dondurma, soda, cips ve zaman zaman sinema ve arabalar. Dağları sevip sevmediğimi hiç incelemedim. Ayrılmak bana acı vermişti. Ama ondan nefret de ediyordum, dağlardan nefret etmeye başlamıştım. Ama onları seviyordum da, içimde olup biteni kim bilir. Yani gene şehre dönüyordum. Önce ameliyatım vardı, sonra beni başka şehre mi yoksa gene dağlara mı göndereceklerdi. Ya kıra gidecektim ya şehirde kalacaktım ve kızlar olacaktı. Claudio'yu görecektim. Ve evet, sevişebilecektim. Claudio'yla veya başka bir kadınla sevişebilmek fikri beni heyecanlandırıyordu. Gene bir kadını öpmek duygusu, okşamak, elimi bir kadının gövdesinde gezdirmek, bir kadının üstüne çıkmak, bir kadının üstünde gelmek. O zaman yer altında olan kadınları düşündüm. Hepsini aklımdan geçirdim. En çok hangisini görmeyi istiyordum? Claudio yoksa veya artık beni istemezse hangisi olabilirdi? Nasıl kadınlar vardı? Bilmediğim bu kadınlar neye benziyordu? Bir kadının yüzüne dokunalı, saçını arkaya tarayalı bir yıl olmuştu. Yanağıma bir öpücük konmadan, kimseyle birlikte çıplaklanmadan, benimkinin yanında bir ten olmadan bir yıl. Başım dönüyordu. Gene üniversite. Üniversiteye gidecek miydim? Orada kimler vardı? Beni öğrenci hareketine mi koyacaklardı? Şimdi kimler vardı? Hangi yeni kızlar? İçlerinden biri benimle olabilir miydi? Belki beni kız olmayan yeni bir şehre gönderirlerdi. Allah'tan komponeralar olduğunu biliyordum ama kim bilebilir? Yol boyunca böyle hayal kuruyordum ve bunları düşünmeyi bıraktığım an dağları düşünüyordum. Ya şehirde beni öldürürlerse, tanıyıp öldürürlerse veya canlı yakalarlarsa? Ama ancak ölü ele geçirebilirlerdi. Sonunda elbise değiştirme zamanı geldi. Gerilla kıyafetimizi çıkardık, tıraş olduk. Sadece bıyığım bıraktım, hepsi bu. Daha önce yer üstünde sakal veya bıyığım hiç olmamıştı. Aşağı inmeye, Kua veya Kua yolunda bir yere gelinceye kadar devam ettik. Nakliye kamyonuna bindik. Bir kamyonun hırıltısını duymayalı çok olmuştu. Bu sesi biliyorum dedim. Bu kamyon. Bunu mutlak güvenle söyledim. Bu kamyon. Sesi biliyordum. Arabaların seslerini anımsıyor muyum diye merak ediyordum. Nasıl yiyecektim? Becerebilecek miydim? Kaşık kullanabilecek miydim? Bıçak, çatal. Bu kadar zaman parmaklarımı kullanmıştım. Her şeye vahşiler gibi girişip baktıktan sonra. Her neyse, kamyonu yakaladık, arkasına tırmandık. İnsanlarla, bölgedeki küçük kasabaya giden yolcularla ağzına kadar doluydu. Çevreme bakıyordum, doğal davranmaya çalışıyordum. Ama her şeyi su gibi içiyordum. Her renkte giyinmiş insanlar. Kamyondaki insanlar şehir ve kırın bileşimiydi. Henüz şehirde değildik, dağlarda ve açık arazideydik. Bu arada size söylediğim her şeyi düşünüyordum. Çam meşaleleriyle yaptığımız gösterileri anımsıyordum. Şili'den şöyle bir slogan söylendiğini duymuştuk. Sıçramazsanız mumyasınız. Şili'de mumya, Allende'nin zamanında gericiliğin, burjuvazinin taraftarı demekti. Gösteriden dönerken bu slogan aklıma geldi. Sıçramazsanız kurbağasınız diye bağırdım. Nikaragua'da Somoza yanlarına kurbağa denirdi. Gösterideki herkes, üç insandan biri sıçramaya başladı. Sıçramazsanız kurbağasınız, sıçramazsanız kurbağasınız. Elkö no brinkö esapo, elkö ne brinkö esapo. Herkes zıplayıp duruyordu. O gece muhafızlar eve beni aramaya gelmişti. Bunu anımsadım ve hala gösteriler örgütleyen, sıçrayan adam mıyım diye düşündüm. Dağda bulunmuştum ve geri dönüyordum. Bundan sonra ne olacağı konusunda bir fikrim yoktu. Şu büyük belirsizlik, orada ne kararlar veriliyordu. Ve kamyon ilerledi. Şu koca uzun şeylerdendi. Yolda arabaları toz bulutları içinde bırakanlardan. Leon'dan uzaktık ama Leon havada vardı. Toz burnuma, kulaklarıma, boğazıma doldu. Saçım tebeşir beyazı oluyordu. Kollarımda tüylerim beyazlanıyordu. Bıyığım neredeyse beyazdı. Leon'u anımsatıyordu. Yüzlerce kilometre ötedeydik ama Leon'u soluklanıyordum. Güneş vurup hava ısındıkça, arazi önümüzde açıldıkça ve ağaçlar azaldıkça bu duygu güçlendi. Kamyondakiler başlarına ve yüzlerine tozdan korunmak için mendil sarınca Leon'un kokusunu aldım. Leon'da 1971'de Cerro Negro yanardağı patlayıp külleri şehri basınca böyle yapmıştık. O günlerdeki birçok şey gibi bunu da Somoza'ya karşı kullandık. Karanlıkta Leon'un üstüne düşen kül bulutlarının getirdiği tozdan kurtulmak için herkesin mendil sarıp gezmesinden El Gato ile yararlanarak yüzlerimizi örtülü büyük pazara gittik. İstakoz, istiridye sebze sepetlerinin arasına girince figan etmeye başladık. Korkunç, korkunç, Tanrı'nın gazabı, Tanrı'nın gazabı. Kasapların ve hafif içki satan dükkanların orada yürüdük. Tanrı'nın gazabı, Somoza'yı baştan atmadığımız için Tanrı bizi cezalandırıyor. Bizi cezalandırmaya devam edecek. Somoza hala iktidarda. Kumaş satıcılarının oradan geçtik. Tanrı'nın gazabı, Tanrı'nın gazabı. Ayakkabıcılardan, gezgin tamircilerden, pirinç fasulye satıcılarından geçtik. Tanrı'nın gazabı, Somoza'yı devirmezsek bu böyle devam edecek. Ve halk kızgındı. Kül her şeyi berbat ediyordu, satışlar düşmüştü. Doğal olarak kızgınlıklarını boşaltacak bir yer arıyorlardı. Bizi dinliyorlardı çünkü onlara suçlayacak birini gösteriyorduk. İnsanlar, bu orospu çocuğu bize lanet getiriyor. Su metresi dinora, uğursuz demeye başladılar. Yani Somoza'ya ve muhafızlara karşı propaganda yapmak için koşullardan yararlandık. Kamyonda gitmek, zamanın içinde geriye giden zaman makinesine binmek gibiydi. İlerledikçe, son aylarda alıştığım topografya, büyüdüğüm yerlerin yapısına benzemeye başlıyordu. Aynı madrano ağaçları, boğum boğum jinakuago, aynı taşlar, kertenkeleler, bu kez aşağı gidiyorduk. Her şey geçmişten çıkıyordu. Dağlara çıktığım yakın geçmişten değil, çocukluğumdan. Örnek olarak madrona ağaçlarını ve su kabaklarını görünce evimizin arka bahçesindeki su kabaklarını ve babamızın evden çıkınca bizi dövmek için bunlardan kırbaç yaptığını anımsadım. Su kabağını görünce inanılmaz bir hızla geriye çocukluğuna koşuyorsun. Öğleden sonra geç zaman, 8 saat yolculuktan sonra El Sose'ye geldik. Burada trene binecektik. Leon'daki demir yolunu anımsıyorum. İlk defa trene binişimi. Tren de bana çocukluğumu anımsattı. Dağdan kamyonla iniş sürekli geçmişi anımsamaktı. Daldan dala müthiş bir hızla atlayan maymunun çevikliği, hızı gibi. Çocukluğumdan dağlara, dağlardan şehre filan böyle gittik. Yaşamın küçük bölümlerine bir tür zihni trapezle atlayarak, zamanda çok daha geriye hokkabazlık ederek. El Sose sokaklarında fazla insan yoktu. İstasyona doğru yürümeye başladık. Köşeyi döneli çok olmamıştı. İstasyonda duran koca treni gördük. Bir sürü vagonla, uzun, kara, eski, bildik tren. Çocukluğumdan, diyalektiğin sonu gelmiş gibiydi. Aynı bildik trendi, aynı parmaklıklar, aynı insanlar, aynı sesler. Buz gibi su, buz gibi su, et ve yuka, avize ağacı. Etle yuka. Büyük tenekelerde kadınlar bir şeyler satıyorlar, hamallar tartılsın diye yükleri kaldırıyor, treni götürmek için arabalarını atıyor. Erkekler rom yuvarlıyor, istasyonda orada burada sarhoşlar var, masum küçük kızlar dileniyor, köşede orospular, ötede bilardo salonu. Geçmişten bildiğim aynı istasyon gürültüsü. Gıdaklayan tavuklar, çantalarla yüklü insanlar, meyve, her türlü eşya dolu adamlar. Tepelerden kasabaya geldikleri için rujlarını çekmiş kampasinalar, şu parlak hep giydikleri kırmızı önlükleriyle şişman yaşlı kadınlar köpekleri kovalıyor, bir sarhoş atından düşüyor, sokakta domuzlar çocuk pisliklerini yiyor. Trene domuz süren domuz satıcıları, kadınlar ellerinde yemekleri domuz kışlıyorlar. Bodur domuzlar, küçücük kuyruklar, kara domuzlar, iri domuzlar, pazar için şişmanlatılmış domuzlar. Ve bazı lanet aptal çingeneler papağanlarla fal bakıyorlar. Kampasinalar hayran çevrelerinde dönüyor. Park edilmiş arabada gam kasvet dahil her türlü derdinizin iyi edileceğini haykıran bir hoparlör var. Köşede kendi işine bakan bildik muhafızlar. Bilet almak için içeri girdik. Bilet gişesinin koridorunda ağır sidik kokusu. Bir kilometre uzaktan muhafızların casusu olduğunu söyleyebileceğiniz köpek suratlı biletçi, bize bildik küçük delikten, kerpetenle küçük delikler açılmış bildik biletleri itiyor. Sonra tanıdık düüüt ıslığı trenin hareket etmekte olduğunu haber verdi. Herkes alışverişini acele bitirmek peşinde. Kondüktör enikleri trenden uzaklaştırıyor. Hala bir şeyler alan kadın, bir dakikacık diyor. Çabuk buz gibi soğuk su, etli pizzayla yuka, platformda koşan biri, parasının üstünü unutan birinin arkasından koşuyor. O da trenden kolunu uzatmış bağırıyor. Kardeş paranın üstünü, paranın üstünü, paranın üstünü getiren hala trene yetişemiyor. İçerideki bağırıyor. Orospu çocuğu, paranın üstü. Sonunda yetişiyor, milyonlarca defa oynanan bir sahne. Tren istasyondan çıkıyor. Sonunda Leon yolundayız. Zaman makinesi daha da hızlanıyor. Şimdi toz arkada kalıyor. Uzun zamandır görmediğim bir şey görüyorum. Beyaz pamuk tarlaları. Pamuk ve gene anılar akıyor. Aşağıda ışığın önünde koca kamyonlar, erkek gömlekli pamuk toplayıcısı kadınları götürüyor. Herkes pamuk toplamaya giderdi. Babamı hep kızdırırlardı çünkü işçilere ücretin daha iyi olduğu pamuk işine giderlerdi. Leon'un dönen çırçır makinaları, pamuk tüylerini burnumda duyuyorum. Tren aynı sesle ilerliyor ve bir istasyona giriyor. Gene düdük çalıyor. Buz gibi su, piyango biletleri, köpekler, trene çıkan insanlar ve itip kakan kondüktör. Sonra yeni istasyonun zili. Tren çıkıyor. Tren ileri atıldıkça neden bilmiyorum daha çok üzüntüye kapılıyorum. Tren Malpasillo'ya yaklaşınca gerçekten kendimi rahatsız hissetmeye başladım. Çok daha huzursuz. Anlıyorsunuz, yavaş yavaş Leon'la gene karşılaşmak beni etkiliyordu. Bilmediğim bir geçmişle uğraşmak. Daha da sinirlerim bozuldu. Ürkek, huzursuz, garip oldum. Baskı yoğunlaşıyordu. Bana ne olduğunu anlayamıyordum. Trenden fırlayıp atlayacak gibiydim. Tren düdük çalıp Malpasillo'ya girerken neden bilmiyorum ellerimle kollarımla camlara yapıştım. Kenarda camın yanında oturuyordum. Koltuğa yapıştım. Mancınıkla savrulacak gibiydim. Geri gitmek istediğimden değil, kesinlikle değil. Ama kontrolüm dışında bir şeyin Leon'a doğru uçtuğunu görüyordum. Tren Malpasillo istasyonunda durunca hemen çıkmadık. İnsan kalabalığının gelmesini bekledik. Mümkün olan her şeyi, sebze, elbise satan insanların gürültüsüne karışmak istedik. Bu istasyonda bana bir türlü çıplaklık duygusu geldi. Dağlarda kimseyle görüşmeden, kimseye görünmeden, yalnızca birbirimizi görerek, kulübelere bile gitmeden, hepimize kulübelere yaklaşma izni yoktu. Öyle uzun zaman geçirmiştik ki, insanların bizi görmesine alışmamıştık. Çalılıkta görülmemeye çalışıyorduk. O zaman yalnız kimseyi görmemenin değil, kimsenin sizi görmemesinin de etkileyici bir şey olduğunu anladım. Yalnızlığa alışıyorsun, tamam mı? Malpasillo'da kendimi çıplak hissettim. Herkes size bakıyordu. Yürürken bir engele takılmadım, çıplak hissettim. Koruyucu kabuğum yoktu. Açık arazide, sahilde olmak gibi, bilmiyorum, tamamıyla ortada. Arazide engelleri aşmak için adımınızı kaldırmanız gerekiyordu. Burada normal yürüyordunuz. Daima dalları itmeden, böylelikle dağların, ağaçların ve dağlardaki topografyanın bir tür koruyucu elbiseniz olduğunu hissediyorsunuz. Sokaklarda yürürken korkmuştum. Leon'lu olduğumdan Malpasillo'ya birçok kez gelip gitmiştim. Beni tanıyan insanlar vardı, okul arkadaşları. Leon'da yaşayan Malpasillo'lular. Tanınmış olmak bana çıplaklık hissi veriyordu. Biri beni görüp tanıyabilirdi. Dağlarda daima tabanca, tüfek, hafif makinalı gibi silahlar taşıdığımız için çıplaklık duygusu daha da artıyordu. Tüfeğim daima dolu olurdu, şarjörler de. Bazen sırtında yiyecek stoğun olurdu, kendine yeterliydin. Dağlarda etinden bir parça olan bu ağır silahın korumasını hissederdin. Dağlarda tüfek bir parçandır. Silahla uyursun, onunla yürürsün. Yanındayken yıkanırsın, onunla hareket yaparsın. Buz gibi tüfek, yağlı tüfek, omzunda, elinde paslı tüfek, sağlam, kız gibi veya ıslak tüfek, tüfeğin daima boynunda, omzunda, elindedir. Dağlarda silahın senin bir parçan gibidir. Bir organın gibi. En önemlilerinden biri. Düşünce, elinden çok tüfeğini korumaya çalışırsın. Tüfeğine sevgi duymaya başlarsın. Daima ona isimler verilir. Örnek olarak, Aurelio Carrasco Garandina, El Garanon, mıh derdi. Başka bir kampanero'nun kara kundaklı bir mavzeri vardı, ona Kara Hanım derdi. Benim M1'im vardı, daima onunla birlikte yattığım için bazen tam hamağın içine aldığımdan ona Teddy Bear, tüylü oyuncak ayı derdim. Malpasillo'da Teddy Bear olmayınca kendimi korunaksız hissettim. Bana dövüşerek ölme, kendini savunma şansını garanti ediyordu. Gerilimliydim fakat normal gezinen bir herif gibi görünmek için elimden geleni yaptım. Küçük bir şapkam, kısa çizmelerim, kotum vardı ve sıradan bir gömlek giyiyordum. Bıyığım vardı ama büyük korkum birinin beni tanımasıydı. Normal hareket ediyordum ama gelip geçenlerin hareketlerini de izliyordum. Belli etmiyordum ama tanıdılar mı diye insanları gözlüyordum. Şansıma biri beni tanımıştı. Tanıdığı anda gövdemden elektrik akımı geçti, midem kalktı. Neredeyse ağzımdan kaçıracaktım. Fırlayıp kaçmak istedim. Merhaba diyecek miydi? Adım bağıracak mıydı? Daha hızlı yürümeye ve Leon yoluna ulaşmaya karar verdim. Bir saat kadar saklanıp muhafızlara gitmesini bekledik ama bir şey olmadı. Bir süre sonra Leon yoluna doğru yürümeye karar verdik. Kimse beni tanımadı. Benimle birlikte olan Juan de Dios Munoz bile. Veya tanıdılarsa da beni ele vermeye cesaret edemediler. Yoldan aşağı yaya yürüdük. Neşe gibi büyük bir heyecanla doldum. Komponerolarımı görecektim. Gerçekte heyecanlı değildim. Heyecanlanabilmem için çok şey geçirmiştim. Ama şehirde komponerolarımı göreceğim için mutluydum. Özellikle Ivan Montenegro'yu. Fakat sihir bozulmuştu. Dağlara çıktığımda hissettiğim heyecan yoktu. Şimdi farklıydı. İnsanlar ölmüştü. Bazılarının öldüğünü, bazılarının kaldığını öğrenmiştik. Acı çekmeye, mutluluk kadar üzüntünü de var. Sanırım beni en çok heyecanlandıran kızlarımı veya oğullarımı görme şansıydı. Claudio'nun karnı kocamandı. Bir kurye veya hattan biri karnının kocaman olduğunu, belki de ikiz olacaklarını söylemişti. Böylece söz ağızdan ağıza dağlara kadar gelmişti. Modesto'ya veya Rodrigo'ya ikizlerim olduğu söylenmişti. Şaka başlamıştı. Kuvvetli ha Eugenio, gerçekten iyi olmalısın. İkizlerim olunca duyduğum bütün saçmalık. Ancak Telika yakınında bir kulübeye gelince Francisco Lacayo adlı bir campanero'ya rastladım ve bana doğru bilgi verdi. Eugenio, bir kızın olduğunu biliyor musun? Hayır dostum dedim. İkiz değil mi? Hayır dostum, küçük bir kız sana benziyor. Ne harika bir duygu. Bana ikiz erkek değil küçük bir kız olduğu söylenince yani inanılmaz bir şefkatle doldum. Hiç kızım olur diye aklıma gelmemişti. Küçük bir kadın. Bu söylenince bilmiyorum. Çok özel bir şefkat duydum. Çok narin, ince bir duygu. Doğal olarak uzun zamandır Claudio ve küçük kızla buluşmak için, bebeği görmek için izin almayı düşünüyordum. İşte bizi almaya geldiler. Leon'a kurye gönderdik ve bizim için geldiler. Bizi almak üzere bölge başkanının kendisinin karayolu boyunca geleceğini söylediler. Bölge başkanı Ivan Montenegro'ydu. Bir gece Ivan Montenegro bir campanero'ya ait taksiyle göründü. Şişko'yu görünce ne kadar neşelendiğimi tahmin edebilirsiniz. Bana biraz sinirli, atla atla dedi. Bindik ve Leon'a sürdük. Leon'a gelince ne hissettim biliyor musunuz? Leon'da bulunmamın kabul olduğu günlerden biriydi. Aniden Leon'da olduğumu ve herkesin bana baktığını rüyada görmek gibiydi. Silahsızdım, muhafızlar peşimdeydi, ateş ediyordum ve silah ateş almıyordu. Ateş alıyordu ve vuramıyordum veya kurşunlar vuruyordu ve muhafızlar devrilmiyor, ölmüyorlardı. Veya tüfeğimin namlusu düşüyordu. Leon'u düşününce gördüğüm kabus buydu. Yani Leon'a saat 8'de arabayla girmek. Yüce Rabbim, eski bulvar, eski Debayla bulvarı, hastane, açık hava sineması, tren istasyonu. İstasyonu döndük ve San Juan Parkı'na girdik. Bana kara gözlük verdiler, düşünebiliyor musunuz? Beni insanlar tanıyacak. İnsanlara baktım, korkunçtu. Çıplaklık duygusu değil, bundan fazla. Naif hissettim, anlıyor musunuz? Yer altındayım, Leon'a gidiyorum sandım. Demek istediğim düşünülemez, hayal edilemez bir şey oluyor. En korktuğum şey, mümkün olan en büyük fiziksel tehlikeydi. Öldürülme veya ele geçirilme tehlikesinin gerçekten en fazla olma olasılığı, gerçekten tamamıyla ortada, açık olma demekti. Bir bakıma delilikti ama yapılması gerekti. Leon'a girdim. Bariyolardan gitmeye, örgüt evine gelene kadar şehir merkezine girmemeye gayret ettik. Ev Saptiabay'daydı. Bir terzinin evi, adını unuttuğum bir kompanero'nun evi. Adresi de unuttum ama ev Saptiabay'daydı. Calreal'den bir blok kadar ötede. Sonra acayip eğlence. Arabadan indim, tanıdıklar. El Chirichuato, Luis Guzman, Quincho Ibarro, Jorge Sinforoso Bravo oradaydı. Biri çorbalar hazır dedi. Yıkandım. Bana sivil elbise verdiler. Her şeyi istedim. Çikolata, buzlu gazoz, Priyo'nun oradan eşek sütü şekeri istedim. Ne istemedim ki? Her şeyi istedim. Orada olmam olanaksız gibiydi. Bir kez daha Leon'un ortasındaydım ve ne muhafızlar, ne Sonumoza'nın emniyeti, ne arkadaşlarım, ne de ailem bir şey bilmiyordu. 12. ayrımın sonu, sayfa 152.